Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 11. Ayrım. Bölüm 20. Ben Marissa Friedman, dedi kadın. Stone ve Chapman, FBI'ın Washington saha ofisindeydiler. Tom Gross'un ve kadının karşısına oturmuşlardı. Stone bir süre kadını inceledi. Aydınlıkta ve yakından görünce kadının muhtemelen 30'larında olduğunu düşündü. Chapman'ın boyunda ya da belki biraz daha uzundu. Boynunun hizasında kıvırcık ve sarı saçları vardı ama gerçek renginin bu olmadığını anlayabiliyordu Stone. Gözleri mavi ve etkileyiciydi. Zarif bir yapısı vardı. Yanaklarının köşeleri keskindi. Çenesinin iki kısmı da etkileyici ağzı için hoş dayanaklar oluşturuyordu. Kıyafetlerinin pahalı olduğu açıktı ama kadın günlük kıyafetleriymiş gibi taşıyordu. Az sayıda takı ve hafif makyaj bu etkileyici paketi tamamlıyordu. Bayan Friedman, dün gece parkta olan insanları aradığımızı öğrenince kendi isteğiyle buraya geldi, dedi Gross. Friedman başını iki yana salladı. Sıkıntılı görünüyordu. Olayların beni çok şaşırttığını söylemeliyim. Ben tam H caddesine çıktığımda ateş başladı. Sonra da patlama oldu. Kontrolsüzce titriyordu. FBI'ın sizi aradığını nereden öğrendiniz, diye sordu Stone. Arkadaşlarımdan biri haberlerde görmüş. Telefonla bana haber verdi. Stone Gross'a baktı. Bu durumlarda medyadan yardım alıyoruz. Haberlerin duyulmasını sağlıyorlar. Çok etkili oluyor, dedi Gross. Evet, benim bulunmam da çok etkili oldu, dedi Friedman. Ne olursa olsun, polisin sizinle konuşmak isteyeceğini tahmin etmeniz gerekirdi zaten, dedi Stone. Olabilir ama benim bu durumlarla ilgili hiç tecrübem yok. Seneler önce evime hırsız girmişti. Polisle olan tek bağlantım da odur. Bize ne gördüğünüzü söyleyebilir misiniz, diye sordu Gross. Duman ve koşan, çığlık atan insanlar gördüm. Stone'a baktığında sesi titremeye başladı. Hayatımda hiç o kadar korkmamıştım. Ama tüm bunlardan önce siz parktaki banklardan birinde oturuyordunuz, değil mi? Dedi Stone. Evet, doğru. Parkta oturmak için biraz geç bir saat değil miydi? Diye sordu Stone. Benim çalıştığım ofis parkın batı tarafındaki belediye dairelerinin sırasında. Jackson bölgesinde mi? Diye sordu Stone. Evet, ofislerin çoğu Beyaz Saray'la bağlantılıdır. Ben o ofislerden birine yeteneğimden çok şansımla girdim. Dün geç saate kadar çalıştıktan sonra ofisten çıktım. Hava o kadar güzeldi ki biraz oturdum, hatta biraz da kestirdim. Genelde böyle bir şey yapmam ama dün gece yapmışım. Uzun bir gündü ve ben de çok yorgundum. Parkın bu şehirdeki en güvenli yer olduğunu biliyordum. Kendimi güvende hissettim. Kuru bir kahkaha attı. Bu da kaderin cilvesi. Orada olmak için kötü bir zamanmış demek ki, diye ekledi ürpererek. Parka biraz rahatlamak için gitmiştim. Savaş bölgesine düştüm. Bir an film setinde olduğumu sandım. Tabii bomba ve kurşunlar gerçekti, dedi Stone. Evet. Ne işle meşgulsünüz, diye sordu Gross. Kadın gülümsedi. Bu şehirde Beyaz Saray'a A'sındır ya da L. Avukat ya da lobici mi? Bildiniz. Bacak bacak üstüne atıp eteğinin kenarını silkelerken bir an çıplak baldırları göründü. Bunu o kadar etkileyici bir şekilde yapmıştı ki Stone bu taktiği toplantılarında da kullanmış olduğunu düşündü. En azından bir adamla toplantı yaparken. Gross'a baktığında onun da dikkatini çekmiş olduğunu gördü. Sonra Chapman'a döndü. O da bezgin bezgin gözlerini devirdi. Mars, Venüs diye düşündü Stone. Yani hangisisiniz diye sordu Friedman'a. Avukat mı, lobici mi? Aslında ikisi de. Gross boğazını temizledi. Peki kimin adına lobi faaliyetleri yapıyorsunuz? Kadının bakışları FBI ajanına kaydı. Lobiciler en çok denetlenen kişilerdir. O yüzden bütün müşterilerim devlet arşivlerinde kayıtlı. Ama bunun dün geceyle bir alakası yok. Dün gece parkta oturmak yerine eve gitseydim şu anda burada olmayacaktım. Yine de kontrol etmemiz gerekiyor, dedi Gross. Edin, hepsi arşivlerde var. İçlerinde kayda değer bir şey yok. Her zamanki iş ve ticaret meseleleri. Bazı yabancı müşterilerim var ama onların işleri çok önemli. Dün gece kimi aradınız, diye sordu Stone. Kadın bu soru karşısında şaşırmış görünüyordu. "Dün gece ben de parktaydım," diye açıkladı. Ayrıca park 7/24 video ile izleniyordu. Telefonda konuştuğunuzu gördük. "Vay, büyük birader hayatta ve gayet de sağlıklıymış," dedi. Sıradan bir şey söylüyormuş gibiydi ama yüzünde bir gerginlik vardı. "Benim kiminle konuştuğumun bu konuyla ne ilgisi olduğunu sorabilir miyim?" Gross atıldı. "Biz bu bilgiye kolayca ulaşabiliriz. Ama siz bizimle işbirliği yaparsanız işimizi kolaylaştırırsınız. Tabii, eğer istemezseniz." Kadın yorgun bir ifadeyle Gross'a baktı. "Biliyorum, biliyorum. O zaman benim iyi olmadığımı düşünürsünüz. Sadece bir arkadaşla konuşuyordum." Gross not kağıdına bir şeyler yazdı. "Arkadaşınızın adı ne? Bunu gerçekten de kontrol etmeniz gerekiyor mu? Bana çok saçma geliyor da. Sadece bir arkadaşımdı. Bayan Friedman, Beyaz Saray'ın karşısında bir bomba patladı. Böyle bir araştırma için hiçbir detay küçük değildir. Ve bu da saçma değil. Şimdi lütfen arkadaşınızın adını ve konuşmanızın konusunu söyleyin." "Tanıdığım bir adam işte." "Adı," dedi Gross tekrar. Bu sefer daha keskin bir tonda söylemişti. Son kez bu kadar kibarca sorduğu belli oluyordu. Kadın öne eğildi. Sesi kısılmıştı. "Bakın, konuştuğum adam evli." "Tamam," dedi Stone. "Ne olmuş?" dedi Chapman. Gözlerinde kindar bir bakış vardı. "Benim için sorun yok ama biz arkadaştan biraz daha öteyiz." Bacak bacak üstüne attı, yine eteğini silkeledi. Ama bu kez elleri titriyordu. İlki kadar kendine güvenerek yapmamıştı bu hareketi. Stone, kadının dikkati başka yöne çekmek için yaptığı harekete Chapman'ın iğrenerek baktığını gördü. Bu kez Gross bile bakmamıştı kadının bacaklarına. "Biz sizin arkadaşınızın medeni durumuyla ilgilenmiyoruz," dedi Gross. Friedman arkasına yaslandı. Rahatlamıştı. "Ama yine de adını öğrenmemiz lazım." Kadın derin bir iç geçirdi. "Tamam, adı Willis Craft. Potomac'te yaşıyor. Biz sadece kişisel şeylerden bahsediyorduk." "Yoksa karısı onu anlamıyor mu?" dedi Chapman. Hala tiksinerek bakıyordu kadına. Friedman'ın bakışları sertleşti. O ve Chapman kısa süreli gözü kırpmadan bakma yarışması yaptılar. İngiliz kazandı. "Kişisel seçimlerim yargılansın diye buraya gelmedim ben," dedi Friedman Gross'a. Chapman'a bakmayı bırakmıştı. "Bununla biz de ilgilenmiyoruz," dedi Gross hemen. "Her şeyi anlatmak zorunda mıyım?" "Dediğim gibi, arkadaşınızın evli olması bizi ilgilendirmiyor. Bizler de sağduyuluyuzdur. Bana iletişim bilgilerini verin. Biz de onu oradan alalım," dedi Gross. Kadın bilgileri verdi. "Peki ya parktaki jogging kıyafetleri giyinmiş adam?" dedi Stone. "Evet, öyle bir adam gördüm," diye cevap verdi Friedman. "Ne olmuş adama? Ona iyice baktınız mı?" "Pek sayılmaz. O kadar kiloluydu ki, dünyada spor kıyafetleriyle görmeyi beklediğim son insan bu diye düşünmüştüm." "Elinde çanta olan, takım elbiseli adamı gördünüz mü?" diye sordu Stone. "Kuzeybatı köşesindeki von Steuben heykelinin yanındaydı." "Hayır, sanmıyorum. Orada ağaçlar vardı. Ayrıca ışıklar olsa da park karanlıktı." "Evet, öyleydi," dedi Stone. "Ama H caddesine gitmek için aynı anda hareket ettiniz." "Onun ne yaptığının farkında değildim. Metro kartımı bulmak için çantamı karıştırıyordum." "MacPherson meydanından mı yoksa Farragut batı istasyonundan mı bindiniz?" diye sordu Stone hızla. "MacPherson. Orası parka biraz daha yakın. Ben Falls Church'te oturuyorum. Arabam yok. O yüzden hep metroyu kullanırım." "Yani patlamayı tam olarak görmediniz," dedi Gross. "Hayır, aslında yüzüm parka dönük değildi. Silah sesi duyunca içgüdüsel olarak başımı eğip koşmaya başladım. Lanet olsun, herkes aynı şeyi yaptı. Kurşunların nereden geldiğini fark ettiniz mi?" Bir süre düşündü kadın. "Her şey çok hızlı oldu. Sadece oradan kurtulmayı düşünüyordum. Ama sanırım benim üzerimde bir yerden ateş ediliyordu." "Bomba patladığı zaman dönüp parka baktınız mı?" diye sordu Stone. Friedman başıyla onayladı. "Tam olarak ne gördünüz?" Friedman geri yaslandı. Yüzü yine gergindi. Konsantre olmuş bir halde dudaklarını büzdü. Bir sürü duman ve alev vardı ve çok yükseğe çıkıyordu. Parkın ortasından, Jackson heykelinin yanından geliyordu. Arada ağaçlar vardı ve geceydi. O yüzden kesin bir şey görmek zordu. Ama bu kadarı görünüyordu. "Oradan kaçan birilerini gördünüz mü?" diye sordu Chapman. "Dediğim gibi, ateş başlayınca herkes kaçıştı. Bomba patlayınca herkes daha da hızlı koşmaya başladı. İki tane polis ve bir köpek gördüğümü hatırlıyorum. Köpek havlıyordu. Polisler silahlarını çekmişlerdi. Sanırım parka doğru gittiler. Kesin bir şey söyleyemem. Çünkü ben de hızla diğer yöne gidiyordum." "Peki takım elbiseli adam?" diye sordu Gross. "O anda size yakın bir yerde olmalıydı." "Olabilir ama ben görmedim." "Tamam, başka bir şey var mı?" "Yerin biraz sarsıldığını hissettim. Çok güçlü bir bomba olmalı. O kadar polisin arasında birinin parka patlayıcı koyduğunun fark edilmemesi çok komik. Yani böyle bir şey nasıl olabilir ki?" Gross geri yaslandı. "Daha sonra ne yaptınız?" "Eve giden metroya bindim. Çok şanslıydım. Ben bindikten birkaç dakika sonra metroyu kapattıklarını duydum." Gross ayağa kalktı ve kadına bir kart uzattı. "Eğer aklınıza başka bir şey gelirse bize haber verin." Kadın çıkınca Gross diğerlerine baktı. "Bildiklerimize pek bir katkısı olmadı," dedi Stone. "Ne iğrenç bir kadındı," dedi Chapman. "O elbisesini sahte sarı saçlarına kadar kaldırmamasına şaşırdım." Stone ona aldırmadan, "Elimizde olmaması gereken bir ateş ve patlamaması gereken bir bomba var. Ve tabii o anda orada olmayan bir de hedef," diyerek konuşmaya devam etti. Gross'un telefonu çaldı. 10 saniye konuştuktan sonra kapadı telefonu. "Bu iş iyice karıştı. Yemen'de bir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmiş." Bölüm 21. Ertesi gün Stone ve Tom Gross, Yemen'de bir grubun Lafayette Parkı'na ateş açtığı ve bomba koyduğu haberlerini Gross'un ofisinde izlediler. Bunu Amerikan hükümetinin kalbine kadar girebildiklerini göstermek için yapmışlardı. En azından grubun söylediklerinin tercümesi Batı medyasına bunları söylüyordu. Daha sonra bir basın toplantısı düzenlendi, FBI başkanı konuşma yaptı. Medyanın birkaç sorusuna cevap verdi ama pek bir şey söylemedi. "Yemen mesajının orijinal olduğundan emin miyiz?" diye sordu Stone. Gross başıyla onayladı. "Mesajı her kim gönderdiyse elinde yetki kodu var. Ama bu sadece grubun mesajı yolladığını doğrular. Saldırıyı onların yaptığını göstermez," dedi Stone. "Doğru. Bazen yalan da söyleyebiliyorlar. Silahları nasıl ele geçirdikleri ve bombayı nasıl burnumuza soktuklarıyla ilgili işe yarar bir bilgi vermiyorlar değil mi?" diye sordu Stone. "Hayır, beni asıl korkutan, eğer Lafayette Parkı'nı başarıyla vurabiliyorlarsa sırada ne olabilir? Neresi güvenli? Simgesel bir şey bu. Şu anda her Amerikalı aynı şeyi düşünüyor." "Teröristler caddeye atlayıp Beyaz Saray'ı vurabilirler mi?" diye sordu Stone. Gross başıyla onayladı. "Bu binadaki herkesin aklında bu soru var işte." "Birçok binada aynı şey söz konusu," diye ekledi Stone. "İngiliz ekürin nerede?" diye sordu Gross. "Emin değilim." "Chapman hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu Gross. "En iyilerinden biri olmalı. Yoksa onu bu işe sokmazlardı." "O zaman bize yardımcı olabilecektir." "Öyle tahmin ediyorum. Spor yapan adamdan ya da takım elbiseliden iz var mı?" "Yok. Marissa Friedman'ın aksine adamın video görüntüleri net değil. Kimsenin onu tanıyamaması mantıklı. Kameralara hiç bakmamış. Hep yere bakıyormuş." "Sence kameraların yerlerini biliyor olabilir mi?" "Ben bile bütün kameraların yerlerini bilmiyorum," dedi Gross. "Ama o gece parkta olan insanların ortaya çıkması için medyaya ilan verdik. Friedman da bu şekilde ortaya çıktı zaten. O yüzden adamdan hala haber almamış olmamıza şaşırıyorum." "Eğer bir şekilde bu işin içindeyse haber alamayız zaten," dedi Stone. Gross masasına oturdu. Tel zımbasıyla oynuyordu. "Adama ne kadar yakından bakabildin?" Stone iyice düşündü. 1.70 boy, saçları dökülmeye başlamış, hafif kambur omuzlar. Yüzünü tam olarak göremedim. Işık yüzünden teni daha esmer görünmüş olabilir. Adamın ırkı mı, kökeni mi, güneş yanığı mı bilemiyorum. Türban ya da Filistin poşusu yoktu. Videodan bu açıkça görünür zaten. Tanımın video görüntüleriyle uyuşuyor. Ajan Gershik'ten haber var mı? Diye sordu Stone. Adamı her yarım saatte bir sıkıştırıyorum. Bugün bazı araştırmalar yapmak için tekrar parka gideceğini söyledi. Tam olarak ne zaman gidecekmiş? Diye sordu Stone. Bu öğleden sonra, dedi. Stone ayağa kalktı. Gross dikkatle ona bakıyordu. Bir yere mi gidiyorsun? Birkaç şey yapmam lazım. Bulduklarını bizimle paylaşacak mısın? Ben dürüst oynarım. Resmi kayıtlarına baktım ama hiçbir şey bulamadım. Bulsan şaşırırdım zaten. Neden? Çünkü resmi olarak mevcut değilim ben. 11. ayrımın sonu. Sayfa 117. Devamı 12. ayrımda.